podcast dinle.
Efendim herkese selamlar. Bakın eurolarımı aldım. 200 euro. 200 euroluk bir kumbara var elimde. Turistik bir tane Money to Spend in Greece adlı kumbaramı da aldım. Buraya kumbarama atıyorum paraları. Sonra kumbarayı alttan açıyorum. Para çıkınca işte gezmeye gidiyoruz. Para çıkmayınca oturuyoruz. Yunanistan'dan aldığım kumbaram ve elimde bir DVD. Bu da Eurovision Şarkı Yarışması 2006 yılında Atina'da düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nın DVD'si. Şimdi bunları niye topladın diyeceksin. Hani bunlar tamam para. Şimdi zaman hayır demem de bu nereden çıktı diyeceksiniz. Çünkü bu videoda size Yunanistan'ın belki de hiç bilinmeyen ya da çok az bilinen Eurovision Şarkı Yarışması hikayesi anlatacağım. Bayağı bir araştırdım. Araştırırken şaşırdım. Şaşırırken daha çok araştırdım. Araştırırken daha çok şaşırdım. Daha çok araştırdım. Ulan bir baktım gece yarısı sabah buldum, öyle diyeyim size. Meğersem Yunanlılar Eurovision Şarkı Yarışması'nı kazanmak için çok ama çok ama çok mücadele etmişler. Tıpkı bizim Türkiye'de yaptığımız gibi. Yani adamlar hatta bizden bile daha çok uğraşmışlar. Nasıl mı? Gelin size şu kısa hikayeyi bir özetleyeyim. 1970 yılında başlıyor hikaye. 1970 yılından itibaren Yunanistan'da Eurovision Şarkı Yarışması'nı Yunan televizyonu ERT canlı olarak yayınlamaya başlıyor. O dönem, bakın çok enteresan bir şey, 1967 ile 1974 yılları arasında Yunanistan'da bir darbe hükümeti var. Darbe hükümeti bir junta yani. Junta. En nefret ettiğim şey. Ulan burada da çıktı. Ben inanın bunu bilmiyordum. Yani ben bu kadar uzun sürdüğünü bilmiyordum. Yani ben Eurovision Şarkı Yarışması'nı anlatayım diyorum. Bir bakıyorum karşıma junta çıkıyor. Ha lan nereden çıktı bu herifler diyorum. Bir baktım ulan herifler olayın içinde. Ulan juntacılar dedim. Gidersem Yunanistan'a gideceğim. Neyse hadi başla. Ayıp olmasın şimdi insanlara karşı, yanlış anlamayın beni. Efendim albaylar rejimi. Ya bu 70'lerde ne çektik biz ya? Ya Türkiye'de, Yunanistan'da, Arap ülkelerine ne çektik abi biz bu albaylardan ya? Ya bu neydi bunlar? Bunlar Amerika'dan telefon arıyordu. Amerika arıyordu bunları. Şşt, Albay Hüsamettin, Albay Yorgo. Şşt, hadi git hemen şey yap, darbe yap gel. Ulan neyse hadi ya. 1967-74 yıl arasında böyle bir junta hükümeti varmış efendim Yunanistan'da. Adamlar bildiğin bu yavşak darbeciler gidiyorlar ve şey yapıyorlar orada. Devralıyorlar yani, hükümeti ellerine alıyorlar. Ve tabii ki bir yandan da bunlar o dönemde işte bu juntacılar, zaten junta biliyorsunuz darbe, Allah korusun 15 Temmuz'da biz de yaşadık ama yüce halkımız sokaklara döküldü, analarinkini gösterdiler şerefsizlere. Darbe marbe yoktur yani, bir daha darbe de marbe olsa hepimiz yine çıkacağız, öyle diyeyim size. Tabii sene 60'lı 70'li yıllarda zordu. Biz de yedik o golleri, çok yedik. O zaman canı sıkılan darbe yapıyor. Daha doğrusu United States'ten okey alan darbe alıyordu. Neyse, o dönemde dediler ki bu juntacı albaylar birazcık da Avrupa'ya yalakalık olsun diye, ya biz Eurovision'a katılalım dediler. Bakın sırf Avrupa'ya yalakalık olsun diye Yunanistan'daki juntacılar Eurovision'a katılma kararı alıyor 1974 yılında. Yani Türkiye'den bir sene önce. Sonra gidiyorlar ve o dönemi Yunanistan'ın en popüler grubu. Çok popüler ama yani pop ve rock şarkılar söylüyor. Nostradamus adında bir grup var. Diyor ki juntaya, juntada demokrasi yok. Junta ne derse olacak. Hemen çağırıyor Nostradamus grubunu, juntacı albay. Ey Nostradamus, sen de revizyona katılacaksın. Hadi git hazırlık yap diyor. Nostradamus tabii efendim diyoruz, biri popüler herifler. Hazırlık yapıyorlar. Sonra tam Nostradamus grubu Eurovision Şarkı Yarışması'na Yunanistan adına katılacakken bir anda sağdan bir şut geliyor. Pardon başta o ya. Bir anda albaylar canları sıkılıyor. Bu Nostradamus'un solistlerinden bir tanesinin yaptığı bir açıklama, bir özgürlük mözgürlük muhabbetinden dolayı pasaportuna el koyuyorlar. Alıyorlar Nostradamus'u. Get that strength. Eurovision yok size diyorlar. Adamları geri çekiyorlar, yollamıyorlar Eurovision'a. Ulan 74 yılında Eurovision'a katılacaksın. Nostradamus'u yollayacak albaylar. Junta hayır diyor. Sonra Junta ya ne derse olacak abi. Junta Yunanistan'ın Ajda Pekkan'ı olarak adlandırılan Marinella. Çok büyük bir yorumcu. Büyük bir star yani, çok büyük bir star. Diyor ki Marinella'ya çağırıyor. Marinella hanım. Buyurun efendim diyor herhalde kadıncağız. Bu sene Eurovision'a seni gönderelim hanım. Bize birincilik getir bakalım diyor. Maksat Avrupa'ya yalakalık yapmak ki Junta'da daha çok kalsınlar diye. Kadını yolluyorlar Eurovision'a abi. Vay anasını satayım. Kadın gidiyor Eurovision'a 1974 yılında. Besteyi yapıyor ve mutlu oldu kadın tabii ki, yani sonuçta juntadır, muntadır, avantana bakacaksın abi, sana da biri girip de bir şey yapıyor. Gerçi bana junta gelirse, gerçi junta muntı da kalmadı ama bakın bu video şahit olsun, ileride yüzüme vurursunuz. Bana bir herhangi bir ülkenin juntası gelir de bana bir şey derse lan diyeceğim. Sonra bir nasallar muhtemelen, öbür dünyada görüşürüz sizinle. Yani neyse, o dönem Marinella hanımefendi okey dedi, gitti, yazdılar şarkıyı ona, Krasi Thalassa Ketagorimu adlı şarkıyı seslendirdi. Yani şarap, deniz ve erkeğim, yani çocuğum, sevgilim anlamında. Yunanistan'ı anlatan buzukili bir şarkıyla katılıyor Marinella. Cuntacılar heyecanlı, bekliyorlar yani Yunanistan birinci olsun da cuntacılar şov yapsınlar. Olmuyor tabii ki, her yerde papaz pilav yemiyor. Kadın iyi oldu ama yedinci oluyor. Yani biz bu yedinciliği nerede gördük bu ara, Türkiye'ye göre söylüyorum. Niye yedinci diyorum. 17 ülke içerisinde 7 puan alıyor ve 11. oluyor. Yani 7 puan bir asaplarını bozuyor cuntacıların. Yani baya bir moralleri bozuluyor. Katılmıyor bunlar. Diyor ne katılacağız ya. Zaten 74'ün sonunda bunları indiriyorlar. Demokrasi geliyor Yunanistan'a. Tabi o karambolde bilmem ne filan falan 75'te katılamıyor. Yunanistan Eurovision şarkı yarışmasına. Sonra 1976 yılında çok enteresan bir şeyler oluyor Yunanistan'da. İşte cuntacılar gitti. Tabii ki Kıbrıs, Barış Harekatı, Kıbrıs meselesi, Türkiye'de inanılmaz gerginlikler yaşanıyor. Sıkıntılı bir dönem, sıkıntılı bir dönem. Çünkü İngiltere gaza getiriyor onları. Kıbrıs senindir diyor. Bize ayrı, Türkiye'ye ayrı bir gaz veriyor, Amerika ayrı bir numara çeviriyor. Yani orada Kıbrıs'ta iki ülkeyi birbirine kırdırıyorlar ve Yunanlılarla Türkler tarihlerinde olmadığı kadar papaz oluyorlar. Neyse, 1976 yılında Hacı Takis, çok önemli bir Yunanlı besteci, bir genç kızı çağırıyor. Mariza Koh adında bir kızı çağırıyor ve diyor ki gel kızım diyor, gel seni Eurovision'a yollayacağız diyor. Panayamu Panayam adında bir şarkı yapıyor. Şarkı otantik bir şarkı. Tanıtım videosunda Türkiye'ye yönelik bir böyle göndermede bulunmuş yönetmen. Bunun üzerine Yunanistan'daki ve Avrupa'daki Türkler ayaklanıyor. Vay sen bize videondan nasıl göndermede bulunursun diye. Orada bir kavga çıkıyor. Derken Eurovision şarkı yarışmasına gidiyor kız. Bakın olayı anlatayım size. Eurovision komitesi de bu provokasyonlar sonucunda korkuyorlar ve diyorlar ki kıza, bak diyor, Türkler seni öldürecek. Bak şerefsizlere bakın arkadaş. Şimdi Eurovision anlatıyoruz. Eurovision Ali Çerbok var videoda. Diyorlar ki kıza, bak Türkler seni öldürecek, çıkma sahneye. Ulan Allah Allah. Sonra kız çıksın çıkmayayım, Yunanistan ne yapacak? Sonra bir daha şey yapıyorlar. Diyorlar ki bak diyor kızım, sahneye çıkacaksın, okuyacaksın şarkını Eurovision'da ama Türkler seni öldürürse biz karışmayız ha. İmza at buraya. Ben ölürsem ben komiteden, yani organizasyonu düzenleyen, beni suçlamayacağım diyorlar. Allah Allah Allah Allah. Kız çıktı, ne yapsın? Tam kız sahneye çıkmak üzereyken o gece Eurovision şarkı yarışmasında polisler bir tane de keskin nişancı yakalıyorlar. Şimdi bu ne ayak? Provokasyon mu? Tezgah mı? Ne oluyor? Kız şarkısını çıkıyor. Herhalde böyle titriye titriye söylüyor şarkısını, dönüyor, 20 puan alıyor, 18 ülke arasında 13. oluyor. Yunanlılar takır tukur geri dönüyorlar, yani neredeyse harp çıkacak yani. Yani ne alakaysa böyle bir provokasyon. İşte o zaman Twitter yoktu, Instagram yoktu ama provokasyon her zaman vardı, öyle diyeyim size. Provokasyonlar bitince Yunanlar istiyorlar Eurovision'u. 1977 yılında yine bir starlarını yolluyorlar. Hem de bu kez 4 tane starlarını alıyorlar. Paskalis adında bir star, erkek. Sonra Robert, Marianna ve Vissi adında 4 tane böyle insanı alıyorlar. Ve bu dörtlüden bir şarkı çıkartıyorlar. Mathema Solfej, yani Solfej dersi adında bir şarkı. Güzel de bir şarkı. Beğenildi Avrupa'da. Avrupa'da hatta favori gösterildi bu şarkı. Hatta Avrupa Yayın Birliği Atina'ya gitti. Dedi bunlar herhalde kazanacak Eurovision'u. Bir gidip bakalım bunlar Eurovision'u tertipleyebilirler mi organizasyon olarak. Gidip incelemelerde bulundu. Tabii ki yarışma başladı. Puanlar verildi. 92 puan topladı Yunanistan bu şarkısıyla. 18 ülke arasında 5. oldu. Wow filan oldu herkes. Hayal kırıklığı tabii ki. Yeah. yine saldırdı Yunanistan. İstiyor revizyon, istiyorum arkadaş diyor, istiyorum diyor ya. Bu kez de Tanya Çanaklido adında bir solisti seçtiler. Charlie Chaplin diye bir şarkı seçtiler. Tabii o zamanlar Türkiye'de yapıyordu bunu. Niye yapıyorlardı anlamıyorum. Herhalde yabancılara şirin gözükmek için. Bizde de vardır. Rönesans işte opera diye böyle hep yabancı kelimeler koyardık şarkılarımızda. Bundan da öyle. Bir önceki şarkıda solfej kelimesini koydular. Bu şarkıda Charlie Chaplin'e yalakalık yaptılar. Yani böyle batıya, yani batıya şirin gözükme hesapları, öyle diyeyim size. Neyse, hazırladılar şarkıyı. O sene de revizyon çok izlendi 78 yılında. Bakın Hong Kong canlı yayınladı. Dubai yani canlı yayınladı derken tabii saat farkından dolayı band anlamında da yayınladı. Japonya yayınladı revizyonu. 500 milyon kişi izledi. Manyak bir rakam. Paris'te yapıldı yarışma. Charlie Chaplin 66 puan topladı ve 20 ülke arasında 8. oldu. Yine mutlu olmadılar. Sonuçlar iyi aslında. O dönemler Türkiye'ye baktığımızda biz bakın 77-78 ilk onu göremiyoruz. Biz sonuncuyuz. Biz tam gariban. 1 puan, 2 puan. Zaten biraz önce anlattım. Türkiye'ye karşı oyunlar oynanıyor. Hep de Yunanistan üzerinden oyunlar oynanıyorlar. Yani diyorlar ki kıza sahneye çıkma diyor. Bak Türkler seni öldürecek. Ulan ne oldu diyeceğim şimdi. Tövbe herhalde küfür ettiriyorlar. Niye? Ne öldürsün lan Türk beyi? Ama böyle provokasyonlar filan sevmiyorlar Türkiye'yi yani o dönemler. Öyle diyeyim size. Yunanistan'da kaza getiriyorlar. Eurovision'a bile yansıyor bu iş. Yılında yine saldırıyorlar. Elpida adında. Yani bizim Nilüfer'imiz gibi diyeyim size. Çok popüler bir sanatçı. Ya görev veriyorlar ve diyorlar ki hadi Elpida, hadi kızım, hadi koçum, hadi bastır hadi Eurovision'u getir bize. Sokrates diye bir şarkı yapıyorlar. Ayda yine aynı bu mevzu. Yine yabancılar. Tabii Sokrates gerçi Yunanlı bir düşünür ama yine de internasyonel bir konu. Sokrates sesi süperstar diye bir şarkı. Güzel o konuda kız. Olmadı, yine olmadı. 69 puan aldı. 19 ülke arasında 8. oldu. Yine 1. olamadılar. Buna kuduruyorlar. Ama sonuçlar diyorum bize göre kötü değil. İlk onun, bakın hep ilk onda Yunanistan televizyonda 70'lerde biz. İlk onu 86'da gördük. Melih Kibar'la. Yok ilk onu orada da görmedik. 12. mi oldu? 9. Galiba Melih Kibar'la Hale'yi de gördük. Neyse. Neyse. Pilatos Laos, su pire to fos, Sokrates y superstar. Y Athena puto. Αγαπούσες φαρμάκι σου την υπήκρο Πικρή χαραυγή, ορφάνε βυγή Σοκράτη εσύ σούπερσταρ Derken 1980 yılı oluyor. Anna Vissi ile katılacağız diyorlar. Anna Vissi de Kıbrıs'tan gelen genç bir kız. O dönem şey yapıldı. Bu kez yarışmayı artık halktan beste toplayalım dediler. Yani biz yolluyoruz bu starları ama bir an belki halktan bir star çakalarız. Kazanırız Eurovision'u diyorlar 80'li yıllarda Yunanlılar. Ve 90 tane şarkı geliyor halktan. Tabii ki Anna Vissi için bu şarkılar Anna Vissi okuyacak, ona söylüyorlar. 8 tanesi seçiliyor. 90 taneden 8 taneyi çıkarsanız 82 kalıyor. Matematik olan matematikle girdim. İyi ki müzik konuşuyoruz. Siyasetten tutildi iş. Neyse 82 tane şarkıya da şans veriliyor. Ve diyorlar ki 1980 yılında bu gelen 90 şarkının tamamını biz halkımıza dinleteceğiz. 8 tane ana şarkı, 82 tane de şarkı diğer şarkıları böyle yarım yarım yarım yarım dinleteceğiz. Ve böyle bir yarışma yapıyorlar. Neyse yarışma sonucuna Anna Vissi'nin Otostop adlı şarkısı seçiliyor. Bakın yine yabancı kökenli bir şarkı. Yani yabancı bir kelime, yabancı bir kavram. O sene Eurovision şarkı yarışmasında İsrail'de yapılacaktı. İsrail benim param yok dedi. Kusura bakmayın ben yapamam yarışmayı dedi. Bir sene önce yaptım battım dedi. Ulan kim yapacak? Bu arada yarışmayı da yapmak çok pahalı onu da söyleyeyim size. Hollanda çıktı bir delikanlı oradan. Gelin lan biz yaparız falan böyle. Toplayın lan kahveye gidelim falan. Toplandı herkes kahvede falan. 750 bin dolar para harcadı Hollanda. Eurovision'u Hollanda'da yaptılar Lahey'de. 1980'de biliyorsunuz Ajda Pekkan katılmıştı bizde Petrol adı şarkıyla. Anna Vissi yine umutlu Yunanistan. Fakat burada büyük bir fiyasko. Hep ilk onda olan Yunanistan bu kez 31 puan topluyor ve 13. oluyor. Vaaay filan. Anna Vissi bir dönmedikleri kaldı öyle diyeyim size. Kız da küçük o zaman. Otostop, otostop, otostop, sekina yelasta. Biraz asaplar bozuluyor. Yani 70'lerdeki o hırsı kaybediyor Yunanistan. 81 yılında Yanis Dimitras adlı şarkıcı Fengari Kadokerino'yu söylüyor. Romantik bir şarkı. 55 puan alıyor. 8. oluyor. Yine ilk ona giriyorlar. ...82 yılında katılmıyor, küsüyor Yunanistan. Olabilir, katılmıyor. 83 yılında Christy Stanisopoul adlı şarkıcı katılıyor. Mules adlı şarkıyı söylüyor. 32 puanla 14. oluyor. Bu kez ilk onu da kaybediyorlar. Ya tren Apollo fevun ke ya tinganus pukinu. Kego ta matia su diavazo na do pu trechun pukinu. ...84'te yine katılmıyorlar... ...85'te Takis Vinyaris Miyazume'yi söylüyor... ...hoş da bir şarkıydı... ...fakat 15 puan alıyor... ...daha da rezalet... ...16.lığa kadar düşüyor... ...yine küsüyorlar bir sene sonra yine katılmıyorlar 86 yılında... ...karışıyor ortalık... ...yani katılalım katılmayalım... ...nasıl bir şarkıyla katılalım ne yapalım... ...ortam karışık şunun ikine güzel konuşuluyor... ...yani asap sıfır Yunanistan'da... ...adamlar istiyor abi istiyor... ...biz onu istiyorum ya... ...istiyor abi herif ya... ...istiyor arkadaş ya... ...ama olmuyor olmuyor... ...neyse... ...87 yılında karar veriyorlar... ...artık biraz daha Avrupa'ya işler yapacağız diyorlar... ...ve Bank adında bir grupla karışık yer yaşıyorlar... ...Stop adında bir şarkı... ...Yunanca şarkı ama Stop... ...yaranacaklar ya yani... ...bir şey söyleyeyim bu Akdeniz insanı... ...aynı şeyleri biz de yaptık... ...hep böyle yabancı kelimelerle bunlara yanaşmaya çalıştık... ...yani Batılılara... ...ne oldu onlar da bizle dalga geçtiler... ...Yunanlar da aynı şey yapıyorlar... ...Stop ulan ne Stop bu ya... ...zaten 80'de otostop demişsin... ...86'da niye Stop diyorsun değil mi öyle... ...neyse Stop'la gidiyorlar... ...zaten Stop bir Stop daha yaşıyor... 64 puan alıyor, 10. oluyor. Yine almıyor. Vay nasıl sanırım. 80'de de daha da geriye gidiyorlar bunlar, öyle diyeyim size. San mi yastar, mi pozari. O da tisa straftun flaskedo stil su. Garbo, sto sakaki ligastras. O ti kanis, ya doxa ke lefta. Pes ti kanis, alu. Sonra 1987'de işte Stop, 88'de bu kez kavga çıkıyor Yunanistan'da. Yok biz niye Batı şarkılarla katılıyoruz, niye biz kendi özümüzden katılmıyoruz, niye hep Batı yalakalığı yapıyoruz diye kavgalar büyüyor. 87 yılında Afroviti adında bir sanatçı ve Clown adlı grup yine Batı özentisi bir şarkıyla katılıyor. Bu kez tam bir fiyasko oluyor. 10 puan alıyorlar ve 17. oluyor. Tarihin en büyük başarısızlığı. 1988 yılında tarihin en kötü başarısını elde ediyor. 17. oluyor Yunanistan. Ulan ne yapacağız, ne edeceğiz derken 1989'da biraz daha otantik. Otantikçiler bu kez kazanıyor. Otantik bir şarkı. Mariana Estratio ile birlikte Todicomo Asteri yani benim yıldızım adlı şarkıyla katılıyorlar. Bir 56 puan alıyor. Fakat yine olmuyor abi. 9. Bayağı ulan ne yapacağız? Ne olacak abi, ne olacak? Yani düşünüyorlar ne olacak bu iş? Olmuyor arkadaş. Yazılar çıkıyor, çizerler yazıyor. Bunlar biz istemiyorlar. Biz Avrupa Birliği ülkesiyiz. Biz öyle biz onu istiyoruz. Televizyona katılmamız lazım. Bilmem ne çarçur 90'lara giriyoruz. 1990'da Christos Kol adlı bir adamla katılıyorlar. 11 puan alıyor. 19. oluyor. Daha da rezalet. Gitgide geriye giriyor. Bu şeye benziyor. Şampiyonluğa oynuyorsun, ligden düşüyorsun gibi bir şey. Sonra 91 yılında çok popüler bir sanatçı var. Sofia Vossu adında. Onunla katılıyorlar. Hani yine bir star yollayalım havasında. Anix adlı şarkıyı seslendiriyor ki şunu da söyleyeyim.
Çok güzel klasik ve soprano bir yorumcu ve senfonik bir rock, öyle diyeyim size. Şarkıyı manyak okuyor kadın sahnede, böyle la la la la la filan yapıyor. Benim sesim yok tabii, öyle yapamam. Yani moraller bozuk. Kadın çıkıyor takır takır okuyor şarkıyı. Arkadaş 36 puan veriyorlar kadına, sadaka gibi puan. Sırf yani 13. oluyor. Ulan Sofia da yapamadı. Vay gelmişini geçmişini. Moraller sıfır. 90'larda iyice düştü Yunanistan televizyonda. Yani ilk onu garanti gören ülke artık ilk onu bırakan girmeyi 17. 18. falan oluyor. Mesela bakın 90'lara baktığımızda 92 yılında Kleopatra adında bir yorumcuyla katılıyorlar. Orlu Tukozmu Yelpi'yle adlı şarkıyla 94 puan alıyor 92 yılında ve bir beşincilik yakalıyor. Hasan olacak bu iş dediler. Galiba kalesleniyorlar bu kez. Sonra yine kavga. Batı mı olsun şarkı yoksa kendi öz kültürlerinden mi olsun? Yani Batı'ya öndeksi şarkı mı yapalım yoksa bizden bir şarkı mı yapalım diye kavga ediyorlar. Bu sırada Ert artık 1993 yılında bir kez daha gaza basıyor. Ert bu ara Yunanistan'ın TRT'si. Elindeki radyo Tilioras, yani Yunan radyo televizyon anlamına geliyor. O zaman da Ert adıydı. Keti Kadri hepimizin bildiği bir sanatçı. Hatta şöyle söyleyeyim, Emel'in seslendirdiği bir şarkı vardı. Allah kahretsin diye şarkı. O şarkıyı, Türkiye oradan tanır onu. Keti Kadri'yi yolluyorlar. Bu kez şöyle bir şey yapıyorlar. Bakın aynen okuyorum. 80 tane şarkı geliyor. Halktan topluyorlar. Sizden, benden, hepimizden. Bu şarkıları 7'ye düşürüyorlar. Ve diyorlar ki Keti'ye, aha al sana 7 şarkı. Oho bunları. Hadi kızım git. Getir bize şöyle vizyonu. Keti Kadri okey, tamam, yeni yeni popüler olmuş bir sanatçı. Heyecanlanıyor. Tamam yapalım edelim filan falan, gidiyor abi. Bakıyorum puanı 64 puanla 9. oluyor. Aa, yine ilk 10. Abi ne yapacağız, ne edeceğiz? İnat değil mi? İnat anasını satayım. Sene 1994. Yine katılıyorlar. Bu kez ama biraz 90'lı yıllarda iyice şey oluyor. Yani umutlar kesiliyor Yunanistan'da. Bu kez daha no name isimlerle katılıyorlar. İşte mesela Kostas Vigulis ve The Sea Lovers adında bir grupla katılıyorlar. To Trehandil adında şarkı. O dönemde dini bayramları varmış. İşte Paskalya varmış. Paskalya'ya da denk geldiği için yarışma, çok da fazla katılsak mı katılmasak mı, artık umutlar da gitti. Olmuyor abi. Ne yapsan olmuyor. Hani derler ya, top kaleyi sevmiyor. Bunun gibi bir pozisyon. 44 puan alıyor, 14. oluyor. 95 yılında Elina Konstantinopoulou ile katılıyorlar. 315 tane başvuru oluyor. Halk istiyor yarışmaya katılmayı. Elina kazanıyor, 69-68 puan alıyor, 12. oluyor. Yok abi, olmuyor arkadaş, olmuyor. Sonra 96 yılında 14. oluyor. 97 yılında 12. oluyor. 1998 yılında tarihinin en kötü sonucunu alıyor. 19. oluyor Yunanistan. Rezalet. Sonuncu yani. Tıpkı bizim 70'lerde olduğu gibi. Tabii ki ne oluyor? 1998-98'den sonra bir uygulama başlatıyor Avrupa. Çünkü Sovyetler Sosyalist Birliği, Doğu Blok ülkeleri de artık dağıldıktan sonra Eurovision şarkı yarışmasına onlar da katılmak istiyor. Ve bir talep fazlası olduğu için diyorlar ki bizim 20-25 tane ülke alabiliriz daha fazla. 40 tane ülke, 30 tane ülke katılırsa o zaman küme düşme uygulaması yapacağız diyorlar. Nedir bu küme düşme uygulaması? O sene en alt 5'te olan ülkeyi bir sene sonra yarışmaya sokmuyorlar. Biz de yaşadık bunu bir kere Burak Aydos'un şarkısında. Yunanistan'da 1998 yılında abi küme düştü. 99 yılında katılamadı yarışmaya. Ulan Brezilya bak, şampiyonluğu oynarken ikinciliğe düşmek gibi bir şey bu. Adamlar tam kafayı yediler. Sonra 2000 yılında yine katılmadı. Yani moraller sıfır. Ne olacak bu iş filan derken 2001 yılında 2000'lere bir yeni bir gaz, yeni bir elektrik, yeni bir heyecanla giriyorlar ve antik grubu, İsveç'te yaşayan bir kız Elena Paparizou ve onun arkadaşları. Bunlar katılıyor. Die For You adlı şarkıyı seslendiriyorlar. Gerçekten güzel bir şarkı. ve tarihin en iyi başarısını elde ediyor. 147 puanla 3. oluyor.
Allah Allah. Ulan biz bu kadar star yolladık. Bu kadar adam topladık. Elini İsveçli Yunan kızı geliyor bize 3.'lüğü getiriyor diye ortalık karışıyor. Demek ki o zaman no name mi yollayalım, ne yapalım diye kafalar iyice karışıyor.
Gazda heveslendi Yunanlılar. Bu kez 2002 yılında bir rockstar, harbi bir rockstar. Yani Michalis Rakicis 90'da bir çıktı. Yunan rock müziğinin arasını ağlattı. 158 tane şarkı başvuruyor. Michalis Rakicis Sagapo adlı şarkıyla birinci oluyor. Veriyorlar görevi ona. Hadi oğlum, hadi Rakicis, hadi hadi kocam benim, git getir şöyle yüzüne bize. Hadi oğlum, hadi artık getir yaşıyor. Ya getir şunu bir birinciliği getir bize diyorlar adama. Adam da büyük rockstar bir havayla gitti, böyle elektronik şeyler, kıyafetler filan falan, değişik bir tarz. Abi adamı bir dağıttılar Avrupa'da, adam da ondan sonra kendine gelemedi. Öyle diyeyim size, 27 puan alıyor, 17. oluyor. Rezil kepaze oldu herif. Yani Yunanistan'ın rockstarı Avrupa'da gitti, boxstar oldu, geri döndü. Öyle diyeyim size, 17. olunca as*** filan falan. O günden sonra rakiciz arazi. Yok adam albüm yapamadı, hayatı karardı herifin. Hala depresyonda herhalde, yaşlanmıştır da şimdi. Sonra 2003 yılında hadi yine bir star yollayalım diyorlar. Ama bu kez şöyle diyorlar. Diyorlar ki biz yarışma yapacağız. Starlar da katılsın. No name'ler diyen herkes gelin abi, gel gel abi gel. Kim olursan ol gel diyorlar. Herkesi çağırıyorlar yarışmaya. 2003 yılında 243 tane başvuru oluyor. Starlar da katılıyor. Bu da çok güzel bir şey. Mesela bizim Türkiye'de bunu yapmıyorlar. Bizim Türkiye'nin starları ben ona katılamam falan modundalar. Yunanlar katıldı abi. Mado. Yunanistan'ın Sertab Erener'i. Tam aynı karşılık yani, öyle diyeyim. Zaten Mado ile Sertab Erener'i de Fos adlı şarkıda, Aşk adlı şarkıda da düet yapmışlardı. 2003 yılında o katılıyor. İngilizce bir şarkı. İlk defa full bir İngilizce şarkıyla katılıyorlar. Gerçi Die For You da İngilizce'de ama kısmı Yunanca vardı. Bu kez full bir İngilizce şarkıyla katılıyorlar. Bu da kavga var bu ara. Yok İngilizce katılalım aynı Türkiye gibi. Yok İngilizce katılalım, yok Yunanca katılalım, yok şunu yapalım, yok bunu yapalım. Kavgalar aynı yani. Ülkeler farklı sadece. Mando gidiyor. Mado popüler, no name bir sanatçı falan geçiyor. Ve 90'ların bu pop starı 25 puan alıp 17. oluyor. Bu da darmadağın oluyor. Bu da bir yumruk yedi abi. Bu da gitti. Star olarak gitti. İşte mar olarak geri döndü. Öyle diyeyim size. Darmadağın. Sene Türkiye birinci oldu. 2003 yılında Sertab Erener Erbayde Taykenle, hani komşuya bakarsınız ya, ya Hüsamettin Bey, hani kadın kocasına der ya, Hüsamettin Bey bizim komşular BMW aldı. Hüsamettin Bey de der ki ya evet ya, biz de alacağız. Ama Hüsamettin Bey bizim daha Tofaş'ımız var ya, bak komşum dede BMW aldı. Hani komşu da komşuya bak, komşu bir şey yaptı zaman size de koyar ya, öyle diyeyim size. Komşu birinci oldu, sıçtı bunlar. Moralleri sıfır. Bir de daha da komini söyleyeyim size. Kıbrıs Rum kesiminin verdiği puanlarla birinci oldu Türkiye. Ulan kavga çıktı. Yunanistan arıyor Kıbrıs'ı. Ulan şerefsizler, sen bizim kardeşimizsin. Sen bize puan veriyorsun ama bak işte bizim komşumuz senin yüzünden birinci oldu. Biz bu kadar yıldır birinci olmak için uğraşıyoruz. Gelmişimizi geçmişimizi bilmem ne yaptınız filan. Cidden de Kıbrıs o sene 7 ya da 8 puan verdi Sertab Erener'e. O da zaten 4-5 puan farkla birinci oldu Sertab. Kıbrıs o puanı vermese Sertab birinci olamayacak. Bunu kimse farkında değil, bu dünyada akademik araştırma konu olmuştur. Amerika'da profesörler makale yazmıştır buna ilgili, öyle diyeyim size. Bakmayın ya, bunu da az kişi biliyor. Yunanistan morali sıfır abi. Neyse bu kez yine gaza geliyorlar. Açıyorum notlarımı. Diyorlar ki bu kez, tamam komşumuz birinci oldu. Bu kez biz gidelim komşudan birinciliği alalım. Yani İstanbul'dan alacağız birinciliği. Yine gaza geliyorlar. Yine böyle çalışıyorlar. İşte efendim Türkiye'den alalım, komşudan alalım birinciliği diye gaza geliyorlar. O sene öyle bir gaz oldu ki 1000'in üzerinde başvuru oldu. Bu Avrupa tarihinde bir rekor. Yani 1000 kişi şarkı yollamış diyeyim size yarışmak için. Ama öncesinde dediler ki dur, önce biz şarkıcımızı seçeceğiz dediler. Komşudan yarışma almak için ne yapacağız? Tarkan'ımızı yollayacağız. Bizim Tarkan'ımız kim diyorlar? Sakis Rubas. Sakis Rubas harbi de Tarkan'ıydı Yunanistan'ın. Kızlar yakışıklı herif. O tip bende olsa paranın neyse bilmem nesine koyardım öyle diyeyim size. Çok yakışıklı sağlam bir herif. Seçiyorlar starlarını. Hadi yollayın besteleri diyor. Aha star burada. Bu star okuyacak arkadaş diyorlar, tamam mı? Geliyor şarkılar. Sonra bir sürü, bakın burada yazmışım, 5 tur yapıldı. Bir şarkı boru değil. 5 eleme turu yapıldı. Şampiyonlar Ligi gibi. 5 eleme turu yapılıyor. Şarkılar seçiliyor. Artı bu eleme turlarında Sakis Rubas'a eşlik edecek olan 3 tane de vokal seçiliyor. Ciddiyete bak abi. Sanırsın ki şey NASA'ya bilmem ne füze çıkartıyorlar. Öyle diyeyim size. Daha sonra şarkı belli oluyor. Shake It adlı şarkı. Sonra hadi bakalım herkes bir hevesli. Hadi Sakis kardeş, hadi kardeşim, hadi koçum, hadi kıçına bir tane tekme. Hadi İstanbul'dan getir bize bu birinciliği. Hadi koçum benim, alacağım bu kez, alacağım, kısa kez alacağım lan bu kez diyorlar. Böyle bir moralleri sıfır açıp heyecan dolular, tamam mı? Bir de tabii yani komşu bembe almış yani. Hüsamettin Bey, efendim karıcığım. Yahu komşunun bembesi var, bizim daha tofaşımız var ya. Ya karıcığım biz de alırız canım, biz de alırız. Yahu Hüsamettin Bey biz de Jaguar alalım ya. Tamam tamam alırız hanım. Hani Jaguar'ı getiriyor gibi düşünün. Komşuya da hava atacak. Anladınız mı? Bu hesap yani. Gidiyor Sakis abi İstanbul'a geliyor. Yapıyor. Bayağı da kızlar mızlar seviyorlar. Sakis şarkıyı İngilizce okuyor. 250. puan alıyor. Tabii ülke sayısı çok arttığı için puan da biraz arttı. Sakis 3. oluyor. Vay gelmişini geçmişini bilmem ne yapayım diyorlar. Bunlar yine moralleri sıfır. Ulan İstanbul'dan da olmadı. Ulan 1974 yılından beri uğraşıyoruz bir bok olmuyor. 2004'e geldik. 84, 94, 2004. 30 senedir uğraşıyorlar bir bok olmuyor. Ne olacak bu iş abi? Ne olacak bu iş? Oturuyorlar, konuşuyorlar, düşünüyorlar, düşünüyorlar. Hesap hesap herde sıfır. Yunanlar kafayı yedi. Yunanlar kafayı yedi arkadaş. Yine bir gaz. Eurolar. Bakın böyle eurolar da gidiyor bu ara. Paralar gidiyor. Paralar harcıyor Yunan devleti. Revizyonu istiyor. Takdir herifler abi. Revizyonu istiyorlar. Öyle diyeyim size. Eurolar gidiyor. Akıyor eurolar. Bu kez 2005 yılına geliyorlar. Bu kez 2005 yılında artık iyice olayı abartıyorlar. Devlet de giriyor devreye. İşte efendim diyorlar ki ha hatırlıyor musunuz diyorlar. 2001 yılında hani bir kız vardı ya bu İsveç'te. Bu antik grubunda bizi üçüncülük getirmişti. No name. İsveç'te Yunan kızı. O kız geliyor Yunanistan'da şöhret oluyor bu ara. Ufak ufak böyle büyütüyor popülaritesini. Ya biz bu kızı yollayalım kardeş bak bu kız zaten grupta kendi üçüncü oldu ya filan diye böyle konuşuyorlar kendi aralarında. Kızı seçiyorlar. Helena Paparizou'yu seçiyorlar. Diyorlar ki bu sene arkadaş Helena Paparizou temsil edecek bize. Çünkü geçmişte bu kız küçükken zaten üçüncülüğü getirdi bize bir grubun elemanıyken. Bu kez olur diyorlar. Tezler böyle atılıyor. Bu kez Ert Televizyonu yani Yunan Devlet Televizyonu bütün olanaklarını koyuyor. Bütçeler sınırsız, paralar tak tak tak tak at paraları Leyla'ya. Paraları harcıyorlar. Turizm Bakanı giriyor devreye. Diğer ülkelerin turizm bakanlarıyla konuşuyor. Helena Paparizou'ya promotor dediğimiz yani Helena Paparizou'nun şarkısını ve kendisini tanıtmak için tur tertipliyorlar. Bedavaya sponsorlar geliyor. Herkes para koyuyor. Yani olay büyüyor. Helena Paparizou Kültür Bakanı giriyor devreye. Artık alacağız diyor. Yani devlet şey oldu abi. Yani Yunan devleti kafayı yedi. Alacağız abi diyor böyle vizyonu. Sanki sanırsan ki fethediyorlar. Öyle diyeyim size. Bestecilere siparişler veriliyor. Ve en son Dandis çok büyük. Yani Yunanistan'ın Erkin Koray'ı ama 70'lerin değil. 90'ların Erkin Koray'ı diyeyim size. Christos Dandis'in yapmış olduğu beste My Number One'da birinci oluyor. Helena Paparizou bu şarkıyı seslendirmek üzere çalışmalara başlıyor. Tabii ki o sene şarkı da güzel. Şarkıya müthiş bir koreografi yapıyorlar. Oradan dansçılar bilmem neler böyle kızı bir havaya atıyorlar. Kız havada kemençe çalıyor. Kızın anasını ağlattılar. Kız var ya herhalde bir daha katıl desen katılmaz. Kız da küçük. Hani derler ya böyle taş gibi hatun. Valla kusura bakmayın işin latifesi bu tabii ki. Çok güzel ve seksi ve sempatik dozunda bir seksilik, güzellik ve sempatiklik de çıktı. Şarkıyı seslendirdi Helena Paparizou. Yunan Bakanlığı, Turizm Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, bütün herkes seferber oldu. Yine dediğim gibi bütün Atina'da, Selanik'te meydanlarda ekranlar konuldu. Millet oradan seyrediyor performansını. Yunan televizyon tarihi %94,2 rating almış. Yani 100 kişiden 94,2'si izlemiş programı. Acayip şeyler dönüyor, öyle diyeyim size. Kız çıktı, dansçılar harbi harbi dansçılar. Yani böyle sağlam bir dans koreografisi. Yani bir de şunu söyleyeyim. Yani müziğin yarışması, şimdi Eurovision şarkı yarışmasını biz ülke olarak küçümsüyoruz. Valla şunu söyleyeyim. Bakın o performans, Selena Paparizou'nun performansını bugün Türkiye'de yapabilecek bir Allah'ın kulu daha yoktur. Çıksın, popülerlerden söylüyorum tabii ki. Hadise mi yapacak? Hadise bir şişti abi. Bir popo var kızda. Yani Helena Paparizou'nun yani taklalarını atamaz. Sertab Erener birinci olduğu sırada detone oldu. Hiç kimse burada kimseye şey yapmıyorum ben burada. Bildiğiniz iki kere detone, yani tondan çıktı. Nefesini duyduk. Bu kız öyle bir, tabii ki şimdi diyorum yani çok takmış Yunanlar. Birinci olmak istiyorlar ve kızı bir sporcu gibi, yani geliyor diyetçi, diyetisyeni geliyor, antrenörü geliyor, bilmem nesi geliyor, o geliyor, bu geliyor. Yani Ronaldo gibi yetiştiriyorlar kızı. Kız CD'den okur gibi okudu şarkıyı. Ne bir nefesini duyduk, ne bir yaptı, ne bir yani robot CD, ulan CD mi çaldılar, karı mı okudu? Yani çok pardon, kadın mı okudu diyeceğim. Ulan terbiyesiz dediğinizde duyar gibiyim, neyse. Ya böyle ben doğal alıyorum ondan dolayı arkadaşlar. Neyse birinci oldu. Birinci oldu Helena. Yani 230 puan aldı. En yakın rakibine 38 puan fark attı. Ve Helena Paparizou yarışmanın sonucunda birinciliği elde etti. Ve Yunanlıların 2005 yılında 1974'te başlayan Cuntacı'dan Galakların başlattığı Eurovision şarkı yarışması serüveni 2005 yılında 31. yılda elde ettikleri birincilikle sonuçlandı. Tabii ki bu çok güzel bir şey oldu. Paraları dağıttılar ama. Yani Eurocuklar gitti. İyi para harcadılar. Sonra 2005 yılında Atina'da yaptılar yarışmayı. Bu kez dediler ki ya kardeşim bu kez de yani biz kendi ülkemizde birinci olalım ya filan. Yani hani doymazsanız ya bir başarıya, öyle diyeyim size. Bu kez de Anna Vissi'ye görev verdi Yunanistan. Yani şöyle bir şey istedi. Kendi ülkelerinde de birinci olmak istediler. O yarışmayı bizzat takip ettim. Bütün Yunanistan'da Kozmote'dir. Türkiye'nin Türkseli, Yunanistan'ın Türkseli Kozmote'dir. Sponsor olduğu yarışmaya. Her yerde, abartmıyorum, bütün billboardlarda, bütün sokaklarda, bütün gazetelerde, her yerde televizyon şarkı yarışmasından bahsediliyordu. Ulan ne oluyoruz falan dedim. Sanki uzaylılar gelmiş falan, öyle diyeyim size. Müthiş bir organizasyon yaptılar. Güzeldi, başarılıydı. Anna Vissi katılmak istemedi yarışmaya. Yani çok böyle ya katılacağız, katılmayacağız. Zaten ben 1980 yılında katılmışım. Ben işte starım, benim ne işim var televizyonda filan falan, ama olmadı. Baskı oldu, mahalle baskısı ve yarışmaya katıldı. 2006 yılında Yunanistan'da düzenlenen yarışmaya. Yine besteciler seferber edildi. Anna Vissi'ye şarkılar yapıldı. Tabii ki bir sürü besteciden şarkı aldı Anna Vissi. Ama onun kendi kocası, yani fanfilifonu diyeyim size, eski sevgilisi ve onun star olmasını sağlayan Nikos Kalvelas'ın bir şarkısını seslendirdi. Everything adlı bir şarkıydı. Çok güzel bir şarkıydı. Ben çok beğendim yani. Everything I do, everything for you diye gidiyordu. Bir balattı. Güzel de okudu kadın. Fakat olmadı. İlk ona girdi yine. 9 ya da 8. oldu. Yunanlar yine hüsran yaşadı. Eurovision şarkı yarışmasını bu kez kendi ülkelerinde kazanamamışlardı. Ama en azından bir birincilikleri vardı. With everything I have. Everything I feel, everything on you.
patladıktan sonra artık kriz patladı Yunanistan'da. Ekonomik kriz patladıktan sonra artık Eurovision biraz daha ikinci plana geldi düştü. Niye diyeceksiniz? Çünkü Eurovision şarkı yarışmasını düzenlemek kolay iş değil. Hangi açıdan kolay iş değil? Para harcamanız lazım. Yani nereden baksanız, yani şöyle söyleyeyim, Rusya 8-10 milyon dolar harcamıştı. Yani Yunanistan da bir o kadar harcadı. Yani böyle sağlam bir yarışma organizasyonu için devletin size 8-10 milyon dolar vermesi lazım. Boru değil abi, 10 milyon dolar harcıyorsun yani, ne alaka ya şimdi? Kazancın ne bu işte? İşte sponsor gelecek, o gelecek, bu gelecek, kazanç yok, zarar. Fiyaka, hava atıyorsunuz yani, reklam, turizm, onun için diyeyim size. Sonra tabii ki ekonomik kriz başlayınca Yunanistan'da artık 2007, 2008, 2009'da her geçen yıl daha düşük kalitede sanatçılar yollamaya başladılar. 2010'dan itibaren Yunanistan patladı ekonomik anlamda ve artık no name şarkıcıları yollamaya başladılar ve dereceler çok düştü. 14, 13, 12, 20 yani ilk 10'a girememeye başladılar. Hatta ön elemede elenmeye başladılar, öyle diyeyim size. Çünkü birazcık da şey istiyorlardı yani, o yıla kadar yani 2005 yılına kadar birinci olmak için her şeyini masaya koyan Yunanistan bu kez de ekonomik krizden dolayı 2010'dan 2020'ye kadar yarışmayı kazara kazanıp ertesi gün yarışmayı düzenlememek için bu kez de PAF takımını yolladı. Hani Ziraat Kupası vardır ya, ya da Türkiye'de Federasyon Kupası vardır. Herkes Süper Lig'e yoğunlaşır takımlar. O kupaya takımlar girer. Mesela Fenerbahçe yedekleriyle çıkar. Galatasaray yedekleriyle çıkar. Takmaz o kupayı fazla. Buna benzedi işte Yunanistan'da böyle zayıf sanatçılar, yeni gençler yani popülarite anlamında zayıf olan sanatçıları yolladı ve birinci olmamaya çalıştı. Çünkü bu organizasyonu düzenleyecek parası yoktu. Ha, tabii ki parası yok derken yani bulurdu ama zaten düşünün, borcunuz var sağa sola. Ne yapacaksınız? Şimdi şöyle düşünün, yani revizyonu kazanmak şuna benziyor. Bankaya borcumuz var, komşuya borcumuz var filan falan. Evimizde bir zaman ne yapıyoruz? Barbekü partisi düzenliyoruz. 200 kişi çağırıyoruz gibi. Böyle bir masrafı yapmaya değer mi? Değmez. Onun için Yunanistan 2020 yılına kadar geldiğimizde yarışmaya artık asılmamaya başladı. Ve tabii ki 2020'den sonra ne oldu bilmiyoruz. Tabii bir anda Türkiye de katılmadı yarışmaya. Tabii ki Türkiye ile Yunanistan arasında da her zaman bir şey vardır. Bir tatlı rekabet vardır. Ve her zaman da provokatör ülkeler, İngilizlerle Amerikalılar mutlaka Yunanlıları Türklere karşı böyle gaza getirirler. Ya da tam tersi Türkleri Yunanlılara karşı gaza getirirler ve mutlaka 2-3 yılda bir küçük soğuk savaş çıkartırlar. Yani oyalanmak için. Hani şimdi çocuğun eline iPad veriyor ya anne, çocuk sussun diye. Bak çocuklar alır ya, ingay ingay anne anne falan, al çocuğum iPad'ini, tabletini oyna. İşte Avrupa'da, İngiltere, Amerika'da şey, Avrupa'da sıkıntılar olduğu zaman Yunanlılarla Türkleri böyle birbirlerini sokarlar ki gündem değişsin, öyle diyeyim size. Dolayısıyla Eurovision'daki başarılar iki ülkeyi birbirini de böyle çok şey yaptı. Mesela Kıbrıs ilk katıldığında Kıbrıs Rum kesimi olarak aslında katılmıştı yarışmaya. Fakat biz Kıbrıs Rum kesimi dedik Türkiye olarak. Fakat Avrupa'da Kıbrıs dediler mesela. Orada o dönemde Türkiye'de TRT Kıbrıs'ın yani Kıbrıs Rum kesiminin Kıbrıs olarak anons edildiği yarışmada yarışmayı yayınlıyor Türkiye. O bölüm geldiği zaman bakın mantığa da bakın arkadaşlar, protesto mu ediyor kendi kafasına göre onu da bilmiyorum. Kıbrıs'ın şarkısı geldiği zaman yani Cyprus olarak Kıbrıs Rum kesiminin şarkısı geldiği zaman o şarkıyı kesiyordu. Ne yapıyordu biliyor musunuz? Siyah bir görüntü ya da atıyorum dağ resmi falan koyuyordu. Böyle enteresan olaylar oldu Eurovision şarkı yarışmasında Türkiye ile Yunanistan arasında. Ama sonuç olarak şimdi Türkiye'nin bir tane Eurovision birinciliği var, Yunanlıların bir tane Eurovision birinciliği var. Türkiye artık Eurovision şarkı yarışmasına katılmıyor, Yunanistan artık formaliteden katılıyor ve onun için hep halka açık yarışmalar ve daha az bilinen, daha no name olan gençlere şans tanıyorlar. Ama kazara bu gençlerden bir tanesi bir başarı elde eder de Yunanistan'a Eurovision şarkı yarışmasını getirseydi 2000 özellikle 14 ile 2020 yılları arasında Yunanistan büyük çuvallayacaktı. Yani nereden nereye? 74'ten 2005'e kadar şu yarışmayı mutlaka alacağız, mutlaka alacağız diye bağırıp bağıran ülke şimdi aman aman abi yarışmayı almayalım, nasıl düzenleyeceğiz, paramız yok demeye başladı. Korona çıktı, 2020'de Eurovision şarkı yarışması tarihinde ilk defa ertelendi. Nasıl olacak bilmiyorum. Bundan sonra koronadan sonra Yunanistan yine krize girer, yine Eurovision şarkı yarışmasına kazanmamak için yarışmayı yine top çevirir mi? Yani PAF takımını mı yollar yoksa saldırır mı bilmiyoruz. Türkiye ne yapar? Türkiye artık iyice küstü çekildi, yarışmaya katılır mı bilmiyoruz ama Yunanistan'la Türkiye'nin Eurovision şarkı yarışmasında çok cici ve hoş bir rekabetin de olduğunu bu Yunanistan'ın Eurovision şarkı yarışması hikayesinde de görmüş olduk. Her zaman komşu komşunun külüne muhtaçtır arkadaş, bunu da söyleyeyim. Yani komşu, diyelim ki güzel bir komşu çocuğu vardır, siz de çocuksunuzdur. komşunuzun yani çocuk güzel bir kızla çıktığı zaman sizin moraliniz bozulur abi, yalan söylemeyin şimdi bana. Veya bir kızsınız, komşunuzda da bir kız arkadaşınız var, normal komşuluk ilişkiniz var. O kız çok güzel bir çocukla çıkıyor. Öteki komşu kız da ne güzel bir çocuk ayarlamış bu, ben ayarlayamadım der. Yani komşu komşunun külüne muhtaçtır. Hadi bakalım işte böyle Eurovision, Eurovision, Yunanistan Eurovision yarışması çok güzeldi ama o cuntacılara bir daha karşıma çıkmayın. Bana bakın cuntacılar, hiçbir ülkede cuntacı muntacı istemiyorum. Bütün bu cuntacıların canları cehenneme, geberin gidin, bir daha karşımıza çıkmayın inşallah diyorum. Bu videoyu da burada bitiriyorum arkadaş. İşte Eurovision 2000 bilmem kaç Yunanistan cırttı cırttı işte.
Podcast dinle.